İyi günler sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla Ankara'da yine huzurlarınızdayız. Bugünkü konuğumuz 21. dönem MHP milletvekili ve emekli emniyet müdürümüz Sayın Hüseyin Balak Bey. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Ben biliyorsunuz programımızın ismi Birlik Zamanı. Tabii ki birlik beraberliğin önemi Kur'an'da da bize Allah tarafından bildirilmiş. Allah'ın farz kıldığı bir konu birlik. Aynı zamanda Türkiye'nin gerek günümüzdeki jeostratejik, jeopolitik durumuna baktığımızda, gerekse tarihi açıdan geçmişine baktığımızda, Türkiye'nin bölgede hep lider bir ülke olduğunu görüyoruz. Öncülük ettiğini görüyoruz birçok şeye. Yani bir nevi Allah tarafından omuzlarına yüklenmiş bir sorumluluk gibi olduğunu görüyoruz. Şöyle bir geçmişinden itibaren Türkiye'nin bölgedeki hakim durumunu, öncü durumunu bir acaba değerlendirebilir misiniz?
Ben öncelikle bizi dinleyen muhterem milletime selam ve saygılarımı sunuyorum. Bugünümüzde hakikaten Türk milletini zihnen meşgul eden en önemli konulardan birisi birlik ve beraberlik. Biz tarihin var olduğu devirden beri var olan ve dünya siyasetine her zaman yön veren bir ecdadın evladıyız. Fakat ne zaman ki kendimizi inkar durumuna girdik, imanımızdan bazı feragatlar da falan bulunduk ve netice itibariyle şu gün içinde bulunduğumuz mahzun ve zelil duruma girdik. Bu Türk milletinin ismine yakışmıyor hali hazırda bulunduğumuz durum. Bizim yine ecdadın yakalamış olduğu o ihtişam seviyesini gölgede bırakacak bir muhteşem bir seviyeye gelmemiz lazım. Bunun için gönül birliği lazım. Ve içimizde bulunan gerek Kürt'ü, gerek Çingenesi, gerek Ermenisi, gerek Yahudisi ve Boşnağı, Arnavut'u tek tek saymaya lüzum yok. Başbakanımız bunu çok güzel sayıyor. 30 küsur tane halk çıkartıyor. Ve arada 60 milyon Türk'üm diyen insanı yok ediyor. Onun için şimdi dünyada bir milletin kendi varlığını ispat etmesi için ne lazım? Önce nüfus lazım. Başbakanımız bunu çok güzel tespit etmiş ve en az 3 çocuk demek suretiyle de halkımıza bir istikamet çiziyor. Şimdi mesela bir İngiltere'den, bir Fransız'a, bir Almanya'dan bundan 100 sene, 150 sene sonra bahsetmemiz mümkün değil. Çünkü nüfus itibariyle dünya üzerinde siyasete yön verecek bir büyük, muhteşem bir devlet olma ihtimali yok bunların.
Evet.
Ama bir Çin var, 1,5 milyar nüfusuyla. Biz yok desek de var. Varlığını her zaman ispat ediyor. Bir Hindistan var. Biz onunla yok desek, görmemezliğe gelsek de var. Çünkü 1 milyar nüfusla dünyada ben hakimim diyor. Ve bugün teknolojik gelişmede de bayağı ileri safhaya girdi bu iki memleket. Şimdi biz neyiz? Milli sınırlarımız içinde yaşayan 70 milyon insandan, 75 milyon insandan ibaret bir topluluk muyuz?
Asla.
Hayır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği yıkıldıktan sonra orada bağımsızlığına kavuşan Türk devletleri oldu. İsimleri Tacikler, Türkmenler, efendim Kırgızlar, Kazaklar, Kazan Türkleri, Azeriler ve bunlar toplam itibariyle artık onlar kendi ülkeleri bugün 10-15 milyon kilometre kare arazisi bulunan ve dünyanın bütün tabii kaynaklarını ve enerjisini elinde bulunduran bir coğrafyada bulunuyor. Yani Allah Türk milletine her türlü güzelliği bahşetmiş. Fakat gel gelen ki biz bunu kullanmayı bilmiyoruz. İnsanımızı büyük bir millet olmak sevdasını kalplerine kazıyamamışız. Hala bir kuru dilim ekmeğe mesut ve bahtiyar ettiği insanlar yığını halindeyiz. Bundan kurtarmamız lazım. Büyük Atatürk'ün bize bahşetmiş olduğu, göstermiş olduğu o istikamete dünya muasır medeniyeti seviyesinin de fevkine çıkmak hedefini mutlaka gençlerimizin zihnine, kalbine, gönlüne yerleştirmemiz lazım. Ben ölünceye kadar bir kuru dilim ekmek daha fazla nasıl kazanırım? Bu beni mutlu mu edecek? Demeyen, fakat 50 sene, 150 sene sonra gelecek olan nesillerimize nasıl kutlu bir vatan bırakırım düşüncesiyle hareket eden, her türlü mihnete göğüs geren ve gelecek nesilleri için kendini telef eden insanlara ihtiyacımız var bizim. Sayın Başbakanımız geçen günler bir konuşmasında çok güzel konuştu. Ve bunu ben isterdim ki diğer bazı milliyetçi olduğunu iddia eden partilerden birisi söylesin. Elinizdeki teknolojik araca bakıp da ona şu milletin yaptığı daha güzel, bu milletin yaptığı daha güzel diyen değil. Ben bunun daha kalitelisini, daha ucuzunu ve daha güzelliğini nasıl yaparım? Onun azmiyle hareket eden gençliğe benim ihtiyacım var. Bizim özlediğimiz insanlar bu insanlardır. Efendim demişti. Ve içim kabardı, gözlerim doldu. Hakikaten biz buna muhtacız. Biz şu anda dünya milletler ailesi içinde işgal ettiğimiz konuma layık bir durumda olmayan, daha muhteşem bir seviyede olan bir insanlar topluluğu olmamız lazım. Mesela içimizde Çerkez, Abaza, Gürcü, Boşnak, Arnavut, kim varsa var. Hepsi de başımızın tacı. Biz Anadolu teknesinde 1000 senedir var olan insanlar topluluğuyuz. Biz aynı mayayla mayalanmış hamuruz. Biz artık birbirimizden farklı değiliz. İnancımız bir, itikadımız bir, örfümüz bir, töremiz bir, sevincimiz bir, kederimiz bir. Bizim gönül birliği içinde olup ve en az Amerika'yı bile gölgede bırakacak bir teknolojik üstünlük seviyesine vasıl olmamız lazım. Kalplerimizi yakan ateşin bu olması lazım. Ben işte buna Türk insanıdır derim. Yoksa bir kuru dilim ekmeğin kendisini memnun ettiği insan benim insanım değildir. Ben böyle bir insanı kabul etmiyorum.
Aslında efendim tarih boyunca baktığımızda Türkler için Türk İslam Birliği hep büyük bir ülke olmuş. Yani ülke olarak gelmiş, bence bundan sonra da halen daha milliyetçi duyguları sağlam olan insanların içerisinde bu ülkeyi yaşıyor ve bundan sonra da ben yine yaşayacak kanaatindeyim, öyle değil mi?
Yaşayacak tabii. Madem ki en azından benim ve sizin gönül yapınızda olan evet, insanlar var burada.
Kesinlikle.
O halde mutlaka bu sürüp gidecektir.
Bu rahmetli siyasi liderlerimizin de zaten ülküsü olarak görüyoruz bunu. Başbuğumuz deyince zaten aklımıza hemen Türk İslam Birliği geliyor. Türk İslam ülküsü evet, geliyor. Rahmetli Erbakan belki bunu işte daha farklı ifade etmişti. İttihat-ı İslam diye ifade evet, etmişti. Rahmetli Özal sonuçta Çin'den Adriyatika'ya kadar diyor galiba, değil mi? Nasıl ifade etmişti? Evet. Aynen bu şekilde ifade etmişti. Türk Birliği'ne vurgu yapmıştı.
Şimdi Balkanlarda herhangi bir milli sıkıntı olduğu zaman kendi bayraklarını değil de Türk bayrağını çekiyorlar. Ve Türk olduklarını iddia ediyorlar.
Evet.
Şimdi demek ki biz öyle silik bir millet değiliz yani.
Asla.
Biz iz evet, bırakmışız.
Evet.
Ve kendi gücümüzü biz göremiyoruz. Ne hikmetse. Ama bir Amerikalı, bir Rus, bir Alman, İngiliz bunu fevkalade güzel bulmakta, bilmekte. Hala bak lisanımızı birleştirmek için ona bir televizyon Türk ülkeleri arasında ona böyle yayın yapan bir televizyona kavuşturamadık. Lisan birliğini temin edemiyoruz. Geçen günler Azerbaycan'ın Kültür Bakanı ile beraberdik. Ona sordum, neden dedim böyle, bak dedim biz başka lehçeyle konuşuyoruz, siz başka lehçeyle konuşuyorsunuz. Kırgızlar Kazaklar anlamıyor, Kazaklar Özbekleri anlamıyor. Efendim Türkmenler anlamıyor birbirini. şu lisanı birleştirecek olursak dedim.
Evet.
Ona ortak bir lisan yapacak olursak ve birliğimizi daha çabuk kurmaz mıyız dedim. Adam da bana tuttu dedi ki hangimizin lisanını dedi şey edeceğiz dedi. Kullanacağız o kuracağımız televizyonda dedi. Türkiye baktım o da haklı yani. Heh. Onun için tabii bu Ahmet'in Mehmet'in uğraşmasıyla değil de efendim devletler arası bir işbirliği yapıp bu işe gönül vermek ve bu hususta cehd etmek, gayret göstermek suretiyle aynı kökün insanları olduğumuzu, soy birliğimizin olduğunu, iman birliğimizin olduğunu mutlaka belirtmemiz lazım onlara.
Çok güzel,
İşte o zaman 15 milyon kilometreden fazla arazisi olan ve dünyanın bütün tabii kaynaklarını ve enerjisini elinde bulunduran Müslüman Türk Devleti'ni kurmuş olacağız.
İnşallah. Allah dua kabul etsin bu konuştuklarımızı da.
Ve sizi gördüğüm gibi bugünleri görüyorum da tabii benim belki torunlarım falan görür.
Evet, buna
kalben, evet. Kalben inanıyorum.
Ama işte bu çok önemli efendim. Buna kalben inanıyorum diyorsunuz ya bu çok önemli bu. Bazı kişilere biz bunu anlattığımız zaman bunu bir ütopya gibi kimi zaman görüyorlar. Bu çok yanlış ütopya olarak görülmesi.
Evet.
Bir şey ütopya olarak görürseniz zaten onun için bir gayret göstermezsiniz. Halbuki bu ciddi bir sizin idealinizse, var olacağına inandığınız ulaşılabilir bir hedefse bu ki öyle. Orta Doğu'da birçok yere gittiğimizde bunu Orta Doğu halkları da dile getirdiler. Ne zaman ki Osmanlı'dan koptuk o günden beri huzur yüzü göremedik dediler. Az önce buyurduğunuz gibi Balkanlardaki insanlar Türklüğü Müslümanlık olarak değil mi? İkisi artık özdeşleşmiş o şekilde ifade ediyorlar. Bakıyorsunuz Orta Asya Cumhuriyetlerine, eski Sovyetlerden ayrılan cumhuriyetlere, Türk devletlerine, onlarda zaten çok köklü bir bağımız var. Asla inkar edilemeyecek bir bağımız var.
Şimdi tabii bu bağlılık var da, mesela Süleyman Demirel'in reisi cumhurluğu zamanında Türk devletleri istiklaline kavuştu. Orada bir karar alındı.
Evet.
Denildi ki her sene 10 bin kişi
evet.
Türk Cumhuriyetlerinden talebe getirilecek. Burada meccani olarak okutacağız.
Evet.
Okuttular da. Ben sordum ilgililere ta o zaman. Dedim peki siz bunlara milli birlik ve beraberliği aşılamak için, milli bir ruh vermek için bir konferans falan veriyor musunuz?
Evet.
Bu hususta bir çalışmanız var mı? Olmadığını öğrendim. Şimdi peki daha onu getirip de burada okutmanın manası ne yani?
Evet, çok doğru.
Yani bak şimdi 20 sene geçti. 20 sene önce 20 yaşında veya 15 yaşında gelen çocuklar
evet.
Bugün 35-40 yaşında memleketlerinin idaresini elinde bulunduran insanlar durumuna girdi.
Evet.
Eğer biz onların kalbindeki bu aşkı ateşlemiş olsaydık bugün daha başka konumda olacaktık.
Bu dediğiniz şu açıdan çok önemli. Bu imani, felsefi bir, bilimsel, imani, felsefi bir bilinçlendirme politikası, eğitim. Yani bu olmadan gençlik yetiştirmek olmaz zaten. Bu hangi, nerede olursa olsun böyle. Sadece fizik, kimya, biyoloji gibi ilimleri yüklediğinizde doğru, teknik bir insan olabilir o kişi. Ama biz sizinle şu an bu sohbetimizde bir ülküden bahsediyoruz, bir birlikten bahsediyoruz. Bunun altyapısından bahsediyoruz. O yüzden söylediğiniz şey son derece önemli.
Evet.
Bu bilinçin aşılanması
bu
önemli.
Bu büyük Türk ülküsünü tabii bu çok derin bir konu da nasıl izah edeceğim bilmiyorum. Mesela biz kadınımıza hiç değer vermiyoruz. Kadın evlensin, çocuk sahibi olsun, onu yetiştirsin. Evine barkına muti bir insan olsun. Yeter. Okumasına falan da lüzum yok demişiz asırlarca.
Evet.
Ondan. Halbuki çok yanlış bir şey. Biz kadınımıza, erkeğimize bir değer veriyorsak, kadınımıza bin değer vermemiz lazım. Bütün milli ve mukaddes davamızı onların zihnine kazımamız lazım. Çünkü onlar müstakbel Türk anneleridir. Ve doğacak çocuklarının ilk öğretmenidir. Bak Yahudiler bunu çok güzel kavramışlar. Ve Yahudi annesi, Yahudi erkeğinden çok ön yerde gelir yani. Çok itibar görürler.
Evet.
Bu işi düzeltmemiz lazım. Eğer biz Türk kadınını milli ve mukaddes ülküyle mücehhez bir hale getirecek olursak mutlaka yetiştireceği nesiller de bu Türk annesinin ona fevkalade ileriye istikbale ümitle bakan, cehd eden, gayret gösteren ve o milli ülkümüzü tahakkuku için gayret gösteren bir nesiller grubu meydana getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bunu tatbik edebilmek için de iktidar olmak lazım veya iktidardakilerin bu düşünceyi kabul etmesi lazım. Başka türlü yapamayız bu işi.
Ama niye efendim, yani dediğiniz tabii ki inşallah iktidarlarla da zaten yapılsın ayrı, ama STK'lara da bu konuda çok büyük roller düşmüyor mu? Hep beraber işte bunları dile getirerek, her platformda, bulunduğumuz her platformda dile getirerek, eğitimde bunları işleyerek, bu şuuru aşılayarak ciddi bir altyapı meydana getirme imkanı yine de var. Yani oturup beklemek yerine en azından bunları yapmamız.
İnşallah bu söylediğim birisinin kulağına gitmiştir de. Yani bu tabii çok büyük güç gerektiren bir şey. Bu mesela 75 milyon insan, biz burada bir bireyiz yani. Kaç kişi bizi dinleyecek? Ne kadar sözümüz tesir edecek? Ama bunu milli bir politika haline getirecek olursak, eğer kadınımıza çok değer verecek olursak, bambaşka bir nesil. 25-30 sene içinde bu şu anda yaşayan neslimizle alakası olmayan pırlanta bir nesil çıkacak.
İnşallah, evet. Güzel bir proje. İnşallah dediğiniz gibi gerekli yerlere ulaşır bu fikriniz. Kıymet verilir. Hayata geçirir.
Ve öyle zannediyorum ki, gerçi biz zamanı geçirdik. Fakat benim torunlarım veya torunlarımın çocukları mutlaka görecek o muhteşem Türk devletini.
İnşallah, evet. İnşallah. Bizim de arzumuz, idealimiz inşallah.
Duamız da o yönde.
Evet. Hemen yeri gelmişken şunu sorayım o zaman. Büyük Önder Atatürk de yine bu Türk Birliği ile ilgili şöyle bir söz sarf etmişti, biliyorsunuz. Birçok zaten düşüncesi vardı ama bu konuyla ilgili. Türk Birliği'ni görüyorum, ona inanıyorum diyor. Yani rahmetli Atatürk'ün de aslında büyük bir ülküsüydü bu. Bununla ilgili olarak ne söylemek istersiniz?
Şimdi Atatürk'ün Avrasya Cumhuriyeti diye bir şöyle ince 100-120 sayfalık bir kitap okudum. Ne zaman? Geçen sene. Atatürk şimdi sevilmesi lazım gelen bir insan. Fakat Atatürk'ün ticaretini yapmak bir yana, Atatürk gerçekten Allah'ın Türk milletine göndermiş olduğu bir nimet. Bir cevher. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum yani. Yani modaya kapılıp da söylemiş olan bir insan değilim.
Estağfurullah.
Şimdi 10. yıl kutlamalarında Cumhuriyet'in Ankara Palas'ta devletin birinci derecede ricali orada toplanıyor. Tabii çok büyük itibar gördüğünden halkın geri kalanı, ikinci derecedekilere de Ziraat Bankası var ya,
evet.
Ulus'ta.
Evet.
Ziraat Bankası'nın lobisini ayarlıyorlar o geniş salona. Orada gelin kutlayın diyorlar. Gecenin belli bir saati geldikten sonra saat 10.30-11 gibi yanındaki erkanına diyor ki gel biz Ziraat Bankası'na gidip orada da bir görüntü verelim. Hep beraber kalkıp gidiyorlar. Kapıdan girmek istiyorlar fakat lebalep içerisi dolu. Kapının açılması mümkün değil, bir et yığını. Yandaki yerden o çekme katta genel müdürün odası var. Genel müdürün odasına çıkıyorlar. Duvarda bir dünya haritası var. Diyor ki yaverine git diyor, Paşa Hazretleri geldi. Yer açın, gelip sizinle konuşmak istiyor diye bağır diyor. Efendim bunun üzerine yaver dediğini yapıyor. Herkes çekilebileceği kadar arkaya doğru yaklaşsın diyor. Bir geçiş yolu açsın çıkış kapısına doğru. Şöyle bir ince bir koridor, bir insanın ancak geçebileceği bir koridor açılabiliyor. Geçtikten sonra kapının oraya şöyle uzaklaşın diyor. Belli bir yeri de açıyor böyle birkaç metrekarelik. Şimdi diyor böyle toplantılarda bir divana ihtiyaç var. Eğer diyor ben bu divanı oluşturmayacak olursam efendim her kafadan bir ses çıkar ve bir manası kalmaz bu toplantının diyor. Ben divan başkanlığına kendimi aday gösteririm. Seçer misiniz diyor. Oy birliğiyle seçiliyor. Peki diyor. Bu 10 senedir cumhuriyetle idare ediyoruz. Zihninizde müphem kalan bir husus varsa bana sorun, söyleyeyim. Veya tenkidi mucib bir hal varsa onu da söyleyin diyor. Genç bir delikanlı çıkıyor. Kendisine şunu sual ediyor. Paşam diyor, ben diyor doktorum diyor.
Evet.
Tıp doktoruymuş. Biz diyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmak bizim için bir ülküydü diyor. Osmanlı Devleti'ni, imparatorluğunu yıkıp yerine Türk Cumhuriyeti bağını kurmak diyor. Ülkeler hiçbir zaman ulaşılmayan hedeflerdir diyor. Şimdi bizim ülkemiz o zaman 10-15 sene kadar önce Türk devletini kurmaktı diyor. İşte Cumhuriyeti kurduk. Yakaladık onu diyor. Şimdi ülkemiz kalmadı. Bize ne ülke veriyorsun diyor. Öyle deyince Atatürk hemen tutuyor. Diyor ki sen diyor benimle beraber gel bakayım diyor. Genel müdürün odasına çıkartıyor. Toplantıyı bitiriyor. Ve orada şu haritaya bak bakayım diyor. Dünya haritasını gösteriyor. Bak diyor. Benim uçağım yok. Ben İran Şahı'na uçak hediye ettim diyor. Bizim doktorumuz yok, mühendisimiz yok diyor. Hakikaten o zamanlar pırlanta değerindeydi teknik adamlar. Biz diyor Afganistan'a tuttuk bilmem kaç kişilik teknik heyet gönderdik diyor, doktor gönderdik. Ben bunları niye yaptım biliyor musunuz diyor. Devletin bunca paraya ihtiyacı varken 200 bin lira verdim diyor. Türk Dil Kurumu'nu kurdurdum diyor. Evet. Türk Tarih Kurumu'nu kurdurdum diyor. Şimdi bak diyor Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği diyor. İçinde kimler var diyor. Özbekistan var. Türkistan var. Kazakistan var. Efendim Tacikistan var diyor. Azerbaycan var. Sadece biz yani Anadolu Türklerinden ibaret değil bizim milletimiz diyor. Bizim onlarla mutlaka irtibat haline geçmemiz lazım diyor. İyi diyor biz diyor geçemeyeceğimize göre ne yapacağız? Orada sınırı olan yerlerden efendim temas kurmaya çalışacağız. Ve onların milli ruhunu diri tutmaya çalışacağız diyor. İşte senin ülkün bu olmalı diyor. Eğer ben bunu devlet başkanı olarak bir Atatürk olarak söyleyecek olursam tabii diyor dünyada fevkalade ilgiyi üzerime çekerim diyor. Ve beni bu niyetimi baltalamak için bazen diyor ülkeleri kendileri hedef çizerler vatandaşlarımız diyor. İşte uyanık bir Türk genci olarak da sizin diyor bu hedefi kendi kendinize bulmanız lazım diyor.
Efendim. Çok güzel, evet.
Türk'ün büyüklüğü evet. Buradan evet, belli doğru, yani. Evet. Efendim. Ve
aslında ülküsü ideali olmayan milletler yok olmaya mahkum bir nevi, öyle değil mi zaten? Yani bu her zaman için insan için de böyledir. Fertlere baktığımızda da böyle değil midir? Ülküsü olmayan bir insan körelir, yok olur.
Tabii. Yok olur, körelir, gider.
Tabii.
İşte bu ülküyü gençlerimize bizim vermemiz lazım.
Türkiye'nin önderliğinde, Türkiye'nin liderliğinde bir Türk İslam ülküsü elbette ki dediğim gibi vazgeçilmez bir şey. Bazen bunu diğer milletler şöyle yanlış anlayabiliyorlar ya da azınlık kardeşlerimiz yanlış anlayabiliyorlar. Sanki bir kibir, bir enaniyet göstergesiymiş gibi. Bu bir üstünlük, bir dayatma tarzında bir şey. Halbuki biz tarihi geçmişine de baktığımızda, halen daha içimizdeki duygulara da baktığımızda bu bir hizmette öncülük. Yani zor olan bir şeye talibiz. Hadimlik gibi bir nevi.
Tabii.
Ama geçmişte başarmışız. Halen daha baktığımızda Türkiye, zannediyorum katılırsınız söylediklerime, demokrasisiyle eksiklikleri olabilir bakın. Laiklik anlayışıyla, dini yorumlama biçimiyle, bölge ülkeleri arasında, İslam ülkeleri arasında en iyi modeldir. Bu kaçınılmaz. Yani Atatürk'ün de buna çok büyük katkısı evet. olduğu aşikar.
Tabii.
Şimdi hal böyleyken lider ülke olarak yerine istediğimiz kadar hani tamam getirip başka ülkelere koyduğumuzu düşünelim. Olmuyor. Mümkün değil olmuyor. Zaten bu doğal liderlik gibi bir durum söz konusu. Ama aynı zamanda bizim buradaki hissimiz bir hizmet hissi, bir hadimlik hissi. Asla bir enaniyet, bir kibir, biz üstünüz, sizden daha üstünüz diye bir dayatmacılık söz konusu değil, değil mi? Bu konuda da zannediyorum o milletleri, o kardeşlerimizi rahatlatmamız gerektiği kanaatindeyim.
Keşke onlar bu hevese kapılsalar da İslam'ın lideri olsalar. Hı-hı. Ben de onların kölesi
evet.
olsam.
Evet, çok güzel.
Yani ama öyle bir heves yok ki.
Evet.
Mesela şöyle bak 70 sente muhtaç olduğumuz zaman Arap şeyhleri o petrol gelirlerinin arttığını tuttular, Amerika Birleşik Devletleri bankalarına yatırdılar. Bizim bankalarımızı bıraktılar. Ve IMF'yi falan onların parasıyla kurdular. Ondan sonra da İslam ülkelerine borç veren bir banka durumuna girdi. Şimdi böyle insanların topluluğu İslam'ın lideri olabilir mi? Olamaz. Ama biz buna talibiz.
İnşallah, tabii ki.
Allah'ın izniyle en ideal bir vaziyete getireceğiz. Eksikliklerimiz de olabilir ama onun daha mükemmel bir hale getirmek için gayret göstereceğiz.
İnşallah efendim. Ben bir rahmetli başbuğumuzun bir sözünü burada zikretmek istiyorum izninizle. Daima hedefiniz olsun ve hedefiniz Turan olsun. Başarı için sebebiniz olsun ve sebebiniz Allah rızası olsun demiş.
Eyvallah.
Aslında çok gençliğe de çok güzel bir görüş. Hem bakın eyvallah, içerisinde başta Allah rızasını da zaten koymuş mutlaka İslam inancı ile birlikte. Ama az önce sizinle de bahsettik hani hedefi ülküsü olmayan milletlerin hatta fertlerin bile yok olmaya mahkum olduğunu. Evet. Hedefiniz de Turan. Bizim bahsettiğimiz budur zaten Turan'dan değil mi kastedilen?
Bu olması lazım. Şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde bulunan insanları kayyum kayyum ayırıyorlar ya.
Evet.
Bu da yani yakışıksız bir şey olarak görüyorum. İkide bir de sayıyorlar. Efendim, hep aynı idealin, aynı ülkenin, aynı hedefin insanları olmamız lazım bizim. Onun için birleştirici beyanlarda
çok
bulunmak
doğru
lazım.
Çok çok önemli.
Efendim.
Bir de zaten efendim şu da vaki değil mi? Yani Türk dediğimiz zaman biz genetik anlamda kafatası milliyetçiliğinden bahsetmiyoruz ki. Zaten soylarımıza inip bakıldığında genetik olarak birçok belki karışım melezlik söz konusudur. Yani sadece saf Türk bulmak zaten çok söz konusu olmayabilir. Kastettiğimiz asla bu değil. Ziya Gökalp'in mesela bahsettiği harf milliyetçiliği var. Rahmetli Atatürk keza aynı şekilde. Evet. Fakat bu Türk milleti bilinci ne mutlu Türk'üm diye ne diyoruz. Bunu gururla söylüyoruz. Ama biz genetik anlamda dönüp ailelerimizin değil mi? Kanımızdaki şeyleri kastetmiyoruz.
Evet. Şimdi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği dağıldığında Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan kuruldu. Şimdi oranın insanlarına gidip soralım. Sen Özbek misin, Türk müsün diyelim, Özbek'im der. Sen Kazak mısın, Türk müsün diyelim, Kazağım ben der. Ya ben bunu sordum. Hı hı. Azeri'ye, sen Türk müsün, Azeri misin diye, Azeri'yim der. Türkmen'e de sor, ben Türkmen'im der. Türk değilim. Şimdi, yani bunu biz Türkçe konuştuğumuz için evet, bu Türk ismini bize takan gayri Türk olan kavimler, evet, Avrupalılar.
Evet.
Yoksa biz buraya Türk milleti olarak gelmedik. Özbekler, Kazanlar, Kazaklar, efendim Kırgızlar,
evet,
efendim yani bir milletler topluluğu olarak geldik ve burayı yurt edindik.
Doğru.
Yani evet, biz Türk'üz. Ben ne bileyim ben Türk müyüm değil miyim? Belki de Özbek'im yani.
Evet. Evet. Evet, yani önemli olan burada biz bir kafatası milliyetçiliğinden asla bahsetmiyoruz.
Yok, değil.
Evet.
Değil, biz ülküdür bizim
evet,
milliyetçiliğimiz.
Evet, kesinlikle. Çok doğru.
Büyük Türk ülküsü.
Evet. Aynı zamanda bölge ülkelerini de yine rahatlatacak bir iki mesaj versek. Mesela böyle bir hayalimizdeki Türk birliği kurulduğu takdirde, Türkiye'nin önderliğinde böyle bir birlik kurulduğu takdirde. Bölge komşuları, Ermenistan, Rusya, İsrail, diğer komşular. Bunların da zaten bu önderlik altında, böyle bir birlik altında biz kesinlikle rahat edecekleri, haklarının korunacakları, hakkaniyet ilkesiyle kendilerine davranılacağı konusunda onların da temin etmek istiyoruz bu konuda.
Tabii tabii. Sevgi sevgi doğurur.
Evet, çok güzel.
Nefret nefret doğurur. Şimdi Allah sevmiş, yaratmış. Ben kimim ki onları sevmeyeyim?
Çok güzel, evet.
Mutlaka onları sevmemiz icap ediyor. Onlar bize Allah'ın emanetidirler. Yeter ki ona, kendilerini bu memleketin asıl sahibi olarak görsünler yani.
Allah bir ayetine, ben bir ayetiyle devam etmek istiyorum Allah'ın. Şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir diye Allah buyuruyor. Demek ki çekişmek, Allah dikkat çekmiş, birliğin, beraberliğin bozulmasına, tam tersine uzlaşmak da herhalde birliğin, bütünlüğün sağlanmasına vesile olacak bir yol olarak gösteriliyor bize bu anda. Şu an mevcut bölge ülkelerine baktığımızda, özellikle de Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda, siz de görüyorsunuz, hepimiz görüyoruz, böyle kanayan bir yara Orta Doğu. Yani işte yıllarca Filistin vardı, Müslümanlar onunla dertleniyordu. Arkasından Irak, malumunuz. Arkasından Arap Baharı ile birlikte zaten Suriye, Mısır, Lübnan, bunların hepsi karıştı. İşler acısı, evet, bir durum söz konusu. Bölgenin bu durumuna baktığımızda da yine aynı Avrupa Birliği gibi belki ona bir alternatif olacak. Böyle bir birlikteliğe zaten çok acil ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu konuda ne söylersiniz acaba?
Gücü, kuvveti mutlaka elimizde bulundurmamız lazım. Dünya muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız lazım. En az Amerika kadar, bak bugün Suriye'ye nasıl Rusya arka çektiyse ve Amerika'da hemen çark ettiyse, bizim de en azından Rusya durumunda olan bir ülke durumuna girmemiz lazım.
Bunun için öncelikle herhalde kendi içimizde birlik bütünlüğümüzün korunması çok aciliyetli diye düşünüyorum. Hani malumunuz yine Güneydoğu işte 84'ten beri özellikle bölücü terör örgütünün faaliyetleriyle birlikte maalesef orası Türkiye'nin içerisinde kanayan bir yaraydı. Şimdi bir yandan baktığınızda maalesef devletle milleti, oradaki masum halkı karşı karşıya getirmek için bir takım derin devlet çetelerinin de geçmişte faaliyetlerinin olduğu inkar edilemez bir gerçek. Yani işte bir takım faili meçhuller olsun, maalesef insan haklarına aykırı bir takım uygulamalar. Şimdi bunlar yaşandı geçmişte, yaşanmadı diyemeyiz. Ama biz o halkımızdan, oradaki kardeşlerimizden bu konuda zaten biz de aynı üzüntü içerisindeyiz. Yani onların bu şeylerini zaten paylaşıyoruz, haklarını teslim ediyoruz bu konuda. Ama milli birlik ve bütünlük içinde mutlaka hani etle tırnak birbirinden ayrılmaz misali, asla ayrılmanın söz konusu olmayacağını, bölünmenin asla düşünülemeyeceği ve birlik ve bütünlüğün, milli birlik ve beraberliğin çok öncelik olduğu kanaatindeyim. Bu konuda ne dersiniz?
Şimdi benim 7,5 senem geçti Güneydoğu'da.
Oo maşallah bayağı.
Ben Bitlis Emniyet Müdür Vekilliği yaptım 1982 senesinde. 83-84 senesinde Urfa'daydım. 79 senesinde Diyarbakır'daydım. Daha önce de Kars'taydım. Efendim, şimdi orada benim o kadar çok arkadaşlarım oldu ki, evet, o kadar çok insan tanıdım ki, aradan bak 40 sene geçmiş olmasına rağmen hala birbirimizle temas halinde olduğumuz can dostlarım var benim onların içinde. Ve orada bir Türk milliyetçiliğini kendilerine hedef edinmiş bir yığın ülküdaşım vardı benim.
Çok güzel.
Düşünebiliyor
evet.
musun?
Evet, tabii.
Oradaki insanlar melek gibi insanlar.
Çok güzel bunu söylemeniz.
Tabii. Harikulade evet, insanlar. Tabii. Hepsini de çok seviyorum. Çok hala güzel. Daha dün akşam kaç kişiyle telefonlaştım. Hı-hı. Hacım dedim, senin çiğ köfteni özledim Urfa'ya. Evet. Orada bir manifaturacı
evet.
var.
Evet.
Onunla yani hala gel diyor müdürüm, niye gelmiyorsun Hı-hı. diyor. Seni özledik diyor.
İşte onlar. Bakın bunlar ne kadar önemli ya. Güzel kardeşlik delilleri, örnekleri maşallah.
İşte bunun için... Yani bunu biz ehemmiyet veriyoruz bu konulara da, bunu devletin vermesi lazım. Devlet. Mesela şöyle yanlış insanları gönderiyorlar. Ben Bitlis Emniyet Müdürüyken bir bakıyorum her türlü cezası olan bir insanı oraya sürmüşler.
Evet.
Cezalansın diye. Ya zaten ahlaken ifsad olmuş bir adam. Evet, yani evet. künye sicil özetine bakınca ne olduğu anlaşılıyor.
Anlaşılıyor, evet.
Oraya iyi insanları gönder.
Evet.
Hüsnü huy sahibi olan insanları
Doğru,
gönder.
Doğru, çok güzel.
Ondan gidip de böyle efendim meslekten atılma derecesine varmış, her türlü ahlaksızlığı evet. efendim yapmış olan insanları gönder, sürgün yeri olarak.
Onların yaptığı muamele ve tavırlar da tabii ki o halkta devlete karşı bir şey sebep oluyor.
Yani biz çok yanlış politikalar yaptık. Oradaki insanlarımız çok güzel insanlar.
Çok güzel
bir şey. Harikulade tabii. insanlar.
Tabii.
Bu zihniyeti değiştirmek lazım.
Efendim gelelim günümüze. Şimdi hep birlikten beraberlikten bahsettik. İşte Türkiye'nin bölge ülkeleri arasındaki öncü konumundan, bunun tarihi bir misyon olarak zaten üzerine yüklenmiş olduğundan bahsettik. Bunun bir ülkümüz olduğunu, inşallah mutlaka gerçekleşecek bir ülke olduğunu, asla bir ütopya olmadığından bahsettik sohbetimiz boyunca. Birlik beraberlik de bir bölgede çok önemli ama önce ne dedik? Kendi içimizde de bir birliğin sağlanması gerekiyor. İşte Güneydoğu sorunundan bahsettik evet. hatta yine birlik beraberliğin önemini işaret etmek için. Son günlerde gündemi maalesef meşgul eden bir şey var. Karşılıklı kullanılan bir dil var. Yine gergin ifadeler. Halkımız üzerinde de yani tabii ki tavanda kullanılan üslup ister istemez tabana da yansıyor, sirayet ediyor. Şeyi oluyor. Aynı şekilde yansımaları oluyor. Bunu sosyal medyada da görüyorsunuz. Televizyonlarda da izliyoruz. İşte dediğim gibi o meclis kulislerinde ya da genel kurulunda kullanılan hakaretamiz dil ister istemez halka da aynı şekilde yansıyor. Fakat ben bunun çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta milletimize zarar vereceği kanaatindeyim. Ben yine böyle peygamberimizden bir hadis naklederek yine de bu konuda bir telkinde bulunmak istiyorum
Tabii.
halkımıza. Şöyle buyurmuş Peygamberimiz, birbirinize sırt çevirmeyiniz, birbirinize kin tutmayınız, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz, ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. İmam Gazali'den nakledilmiş.
O tasavvufun temel ilkeleri bu.
Evet, evet.
Evet. yani veli bir kul olmak için gayret gösterecek olursam bu ilkeler üzerine hareket etmen lazım. Ki bunlar çok zor şeyler.
Ama işte az önce söylediğim gibi yani öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki hani her tarafımızda böyle kaynayan bir kazan var.
Evet.
Yani çok dik durabilmemiz için birliğe ihtiyacımız var. Yani kurşundan kaynatın, ayetin ifadesiyle kurşundan kaynatılmış binalar gibi saf bağlamamız gerekiyor.
Bağlamam.
Aksi takdirde en ufak bir şeyde bakın görüyorsunuz Güneydoğu'dan zaten hemen çok rahat bir şey yapabilirler. Allah muhafaza. Hani bürünmeye yol açabilecek en ufak bir adıma yol açmamak gerekiyor. Yani kendi içimizde de bir şeye sebep olabilirler. Onun dışında zaten işte bütün Orta Doğu'yu karıştırarak gittiler. Sıra bize gelebilir. O yüzden milletçe diyorum ne olursa olsun her türlü sorunumuz, her türlü şeyimiz elbette ki hatalar olacaktır, kusurlar olacaktır, yanlışlar olacaktır. Bunları düzeltelim. Hukuktan taviz vermeyelim. Yanlışlıklara taviz vermeyelim. Yanlış insanlara da taviz vermeyelim. Ama yöntem yine az önce okuduğum hadisteki gibi yani kardeşçe dostça olması gerektiği kanaatindeyim. Yoksa bu milli birliğimize, bütünlüğümüze, beraberliğimize zarar geliyor. Milletçe bunun acısını çekeriz. En ufak bir şeyde ya ekonomimize zarar geliyor, istikrarımız bozuluyor. Bu yansımaları milletçe hepimize oluyor. O yüzden hani aklı selimle hareket her zaman için daha isabetli olan değil midir efendim?
Vallahi bir yerde ayak toprağı olmak var. Bir yerde de dünyaya hükmeden bir millet olmak var. Seçim bizim. Her türlü mihnete, her türlü meşakkate göğüs gerip gelecek nesillerimiz için kutlu bir vatan oluşturmak, ona herkesin imreneceği bir devlet olmak bir yerde, bir yerde de ona emrin olur, baş üstüne yaparız falan diyen bir millet durumunda olmak var. Hangisini kendine yakıştırıyorsa işte onu tercih etsin milletimiz. Benim diyeceğim bundan ibaret.
İnşallah bu program dediğim gibi birlik beraberliğe evet. dair inşallah mesajları gerekli yerlere
inşallah.
İletmeye vesile olur.
İnşallah.
Efendim bir birlik zamanı programımızın daha sonuna geldik. Stüdyomuzdaki çok değerli konuğumuz Sayın Hüseyin Balak Bey'e tekrar teşekkür ediyorum katıldıkları
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Bir dahaki programımızda yine bir başka konukla karşınızda olmak üzere iyi günler diliyorum.